Ayrım 2.
Medyanın hem savaşta hem de örgütlü mücadelede birinci derecede öneme haiz askeri imha hedefi olduğu kendiliğinden meydana çıkar. İslam'ın özü cihattır. Bu öze binaen İslam'da şiddet vardır, hem de köküne kadar vardır. Ruh kutbuna bağlı bu şiddet, nefse bağlı ve onun temsilcileri olan kötülükleri bertaraf etmek için kullanılır. Bu şiddetin sınırı yeryüzünden kötülüklerin kalkmasıdır. İslamcı halk ihtilali için şiddet bir gereklilik, onu kullanmak da bir mükellefiyettir. Rahmete vesile olan bu şiddeti, kullanma gerekliliğini şuurlara yerleştirmek ve İslamcı camiada bu meseleyi aşmak da şiddet yolunu kullanmakla mümkün olabilir. Hak için halk adına verilen mücadelede kullanılan bu şiddete karşı çıkanlar, şuurlu veya şuursuz düşmana hizmet eden ahmak ve hainlerdir. Topyekün İhtilal, Osman A. Halit, Akıncı Yolu, Ek 3, 1996. Fethullah Gülen şunları söylüyor. Çocuğa ilaç içirmek için önce ona bir şekerleme gösterilir. Ta ki çocuk ağzını açsın. Sonra ilaç bu suretle kendisine içirilir. Günümüzde de kamuoyu bir çocuk gibi siyaset konusunda ağzını açmış bekliyor. Ona asıl ilacı içirmek için siyaseti de zikretmek zorundayım. İster icma kararıyla, ister çoğunluğun görüşüne göre olsun, şura usulüne göre cereyan etmişse, artık orada üzerinde anlaşılan görüşe muhalefet etmek caiz değildir. Ve alternatif düşünceler ileri sürülemez. Ben farklı ve isabetli bir görüşte bulunmuştum veya ben muhalefet şerhi koymuştum gibi sözlerle alınan karar aleyhinde rey izhar etmek düpedüz bozgunculuk ve günahtır. Suudi Arabistan'ın hem de Adalet Bakanı, Foreign Affairs dergisi muhabiri Milton Viewers da verdiği beyanatta, İslam'da yönetim ve yöneticilerle ilgili olarak şunları söylüyor. İslam'da yönetene karşı çıkmak yasaktır. Yolsuzluk, sübyancılık, alkolizm gibi büyük günahları işlese de yöneticiyi iktidardan uzaklaştıramazsınız. Eğer yönetici halkını İslami yoldan ayrılmaya zorlarsa emirlerine uyulmayabilir. Daha ileri gidilmez. Devirmeye izin yoktur. Çünkü yöneteni olmayan toplum fitneye düşer. Fitne en kötü yönetimden bile kötüdür. O halde yöneticiye itaat şarttır. Hürriyet 5 Ağustos 1996 S18 30 Mayıs 2000 tarihli Hürriyet gazetesindeki camilerdeki terör örgütü başlıklı makalesinde Muharrem Sarıkaya şu bilgileri veriyor. MGK 28 Şubat kararlarıyla Kur'an kurslarının Diyanet ve Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde yürütülmesini hükümete tavsiye ettiğinde bazı kesimler ayağa kalkıyor. Hatta bu kararlara tepki gösterenler arasında merkez sağ partilerden bazı milletvekilleri de yer alıyor. Ancak 2 yıl sonrasında bugün ortaya çıkan gerçekler 28 Şubat'ta alınan bu kararların ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Bunu anlamak için Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin Hizbullah terör örgütü hakkında hazırladığı iddianamedeki örgütleme modeli ara başlıklı bölümde anlatılanları okumak yetiyor. Hizbullah ilk örgütlenmesini kitap evleri kurarak başlatıyor. 1980'li yılların sonuna gelindiğinde ise camiler mekanı oluyor. Örgüt, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan gönüllü imamlık uygulamasını fırsat biliyor. Güneydoğu'daki camilere yöneliyor. Örgüt elemanlarının ifadelerinden hazırlanan iddianamede, Hizbullah'ın camileri örgüt yuvası haline dönüştürmesinin ilk adımı şöyle aktarılıyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde gönüllü imamlık uygulamasından faydalanan örgüt, imamı olmayan tüm camilere kendi adamlarını yerleştirdi. Hizbullah bununla da kalmıyor. Diğer cami ve mescitlerdeki resmi imamları gerek sindirme yöntemiyle gerekse iyi ilişkiler kurarak pasifize ediyor. Kısa sürede Güneydoğu Anadolu bölgesindeki camileri hakimiyeti altına alıyor. 1994 yılına gelindiğinde sadece Diyarbakır'daki 162 cami ve mescitten 90'ında örgütün yapılanması tamamlanıyor. Akşam ve yatsı namazları sonrası camiler örgütün siyasi eğitim çalışmasının yapıldığı yuvalar haline dönüşüyor. Bunların hepsi de dini eğitim altındaki masumane çalışmalar olarak gösteriliyor. Temel dini bilgileri öğrenmesi için Kur'an kurslarına gönderilen çocuklara önce İslami bilgiler içeren kitaplar veriliyor. Bu dersler sırasında örgüt adından kesinlikle söz edilmiyor. Öğrenciler ders gruplarına ve yaşlara göre ayrılıyor. Her grubun başına da muhasebe elemanı adı verilen bir lider konuluyor. Bir süre sonra bu çalışmalar piknik, spor müsabakaları gibi sosyal aktivitelerle destekleniyor. dönem bitiminde muhasebe elemanı, öğrencilerin davaya yatkınlıklarını belirten bir raporu ve çizelgeyi cami sorumlusuna aktarıyor. Çizelgede eğitimin ikinci aşamasına geçecek öğrenciler sıralanıyor. İkinci aşamaya geçilecek öğrencilerden özgeçmiş raporları alınıyor, hatta özgeçmişlerin doğruluğu konusunda istihbarat çalışması yaptırılıyor. İkinci aşama eğitime geçişte öğrenci örgüte davet ediliyor ve kabul edip etmeyeceği soruluyor. Daveti kabul etmeyen aday ise şu sözlerle uyarılıyor. Bu daveti unutacaksın. Bir süre örgüt seni takip edecek. Aksine hareketin halinde sen de ailen de cezalandırılır. Kabul edenlerse bir daha dönüşü olmayan yola ilk adımı da atıyor. Önce siyasi, ardından askeri eğitim. İslam'ı daha iyi anlayıp vecibelerini doğru yerine getirmek için masumane başlayan dini eğitimin sonunda ortaya çıkan ölüm makineleri. Bu iddianameyi gördükten sonra 28 Şubat kararlarını da daha iyi okumak gerekiyor. M. Emin Değer tarafından yazılan ve 2000 yılının Şubat ayında yayımlanan bir Cumhuriyet düşmanının portresi ya da Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Derin Misyonu adlı çok değerli kitaba yazdığı sunuş yazısında İlhan Selçuk şöyle diyor. Derler ki, 1923 devrimine karşı dindarların tepkisi toplumda irticayı yaratmıştır. Dinciliğin ülkeyi sarması, laik cumhuriyetin insanlar üzerindeki baskıları yüzündendir. Laikçilerin bağnazlığı ülkede İslamcılığı kışkırtıyor. Oysa irtica bu ülkede laik cumhuriyetten önce de baş belasıydı. Daha bu topraklar vatan sayılmazken, mülkün başında padişah ve halife hazretleri varken, Şeyhülislam fetva verirken, kadılar şeriat ahkamı üzerine kulları yargılarken, dersi adette irtica ortalığı kasıp kavurur, padişahı tahttan indirir, sadrazamların kellesini alır, her türlü yenilik hareketine karşı çıkardı. 31 Mart isyanının kahramanı Derviş Vahdeti, Nakşibendi'ydi. Volkan adlı gazeteyi çıkaran Vahdeti'nin arkasında İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti vardı. 31 Mart kıyamı bastırılınca 1908 Meşrutiyet İnkılabı'na karşı ayaklanan mürteciler dar ağacına çekildi. Cumhuriyetin ilanından 15 yıl önce yaşanıyordu bu irtica başkaldırısı. Gençliğinde Derviş Vahdeti'nin Volkan gazetesine yazan 31 Martçı Said-i Nursi, Nakşiliğe dayanan nurculuğun başını çekiyordu. Su katılmamış bir şeriatçıydı. Cumhuriyet, laiklik ve Atatürk düşmanlığı bu yobazın hayatının yörüngesini oluşturdu. Said-i Nursi'den sonra irticacı kesimin Nakşi bayrağını Şeyh Mehmet Zahid Kotku eline aldı. 1952'de Nakşibendi tarikatının başına geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın himayesinde İskenderpaşa Camisi'ne atandı. Bu cami 1980'e kadar devletin gözetimi altında Nakşi karargahı oldu. Kotku, Erbakan'ı ve Özal kardeşleri yetiştirdi. Nurculuk Nakşiliğin türetimidir. Nurculuğa bağlı çeşitli cemaatler de vardır. Bu yolda kimi daha etkin, kimi daha kapanık, kimi daha açık, kimi daha köktenci, kimi daha ılımlı görünen bütünüyle takkiyeci irtica yelpazesinde Fethullahçılık özel bir yer tutar ve önem taşır. Neden? Çünkü kökeni Said Nursi'ye dayanan Fethullahçılık, Türkiye'de sırtını Amerika'ya dayamış ılımlı İslam tasarımının en güçlü koludur. İslamcılığın çeşitli dallarında iktidar savaşımı değişik biçimlerden yürütülüyor. Almanya'da Cemalettin Kaplan yandaşları siyasal parti kurmanın İslam'da bidat olduğunu söylüyorlar. Erbakan'ın başını çektiği dinci kesim parti üstüne parti kurarak savaşımını yürütüyor. Hizbullahçılar terörü en geçerli yöntem sayıyorlar. Fethullahçılar ise devleti içinden ele geçirmek için bürokraside örgütlenme stratejisini uzun yıllardan beri uyguluyorlar. Hizbullah'ın ne demek olduğu artık anlaşıldı. Elinizdeki kitap baskıya verilirken örgüt en korkunç yüzüyle yer altından yer üstüne çıkarıldı. Medya Hizbul Vahşet diye manşetler attı, toplum uyarıldı ve uyandı. İslamcı kesimde bile tepkiler, tartışmalar, kaygılar oluştu. Terör örgütünün dehşeti halkı sarstı, aymazları silkeledi. Bu tür bir dehşet örgütünün devleti içinden ele geçirmesi elbette söz konusu değildir. Ancak Hizbullah, Türkiye'yi Cezayir'e çevirmek tasarımının silahlı örgütü olarak tehlikelidir. Fethullah Gülen'in örgütü ise, devleti içinden ele geçirmek planlamasını uzun yıllardan beri sinsi sinsi yürüttüğü için tehlikelidir. Üniversitelerde öğretim üyeleri arasında örgütlendiği için tehlikelidir. Orta öğretimde açtığı okullarda, eğitim alanında uzun vadeli ve sabırlı bir hazırlığı geliştirdiği için tehlikelidir. askeri okullara sızmak ve polisi içinden fethetmek amacıyla uzun yıllardan beri alttan alta çalıştığı için tehlikelidir. Yurt dışında ve içinde iyi niyetli insanları kandırmak yolundaki etkinliğiyle başarı kazandığı için tehlikelidir. Dini siyasete alet ettiği halde Başbakan Bülent Ecevit gibi bir yandaş bulabildiği için tehlikelidir. Bir siyasal partiye dayanmadığı halde siyasal partiden bile daha etkili propaganda yapmak olanaklarına sahip olduğu için tehlikelidir. Takkiye silahını her tür İslamcıdan daha ustalıkla kullanabildiği için tehlikelidir. Medyada gazete ve televizyon olarak etkin araçlar kullanmasını bildiği için tehlikelidir. Amerika'da, Balkanlar'da, Orta Asya'da kişi ve kurum olarak güçlü yandaşları olduğu için tehlikelidir. Fethullah Hoca'nın kimliğinde daha sabırlı, daha taktikçi, daha esnek, görünüşte zavallı ama içinden pazarlıklı bir lidere sahip olduğu için tehlikelidir. Sırtını dünyanın egemen gücü Amerika'ya dayamak stratejisini ustalıkla uyguladığı için tehlikelidir. Fethullah Gülen'in amaçlarına sinsice ulaşmak için yaptığı önerilerin bazıları üzerinde birlikte düşünelim. Şöyle diyor Fethullah Gülen: adliyede, mülkiyede ve başka bir hayati müessesede bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti öyle ferdi mecburiyetler şeklinde ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim o ünitelerde garantimizdir. İstikbale yürümek için sistemin püf noktalarını keşfedin. Hala bu sistem devam ediyor. Bu sistem içinde arkadaşlarımız istikbale yürüyeceklerdir. Öyleyse o sistemin püf noktalarını bilmeleri lazım, keşfetmeleri lazım, aşmaları lazım. Bu da meselenin diğer bir yanıdır. Kuvvet dengesi olmadığı bir yerde kuvvete başvurmayacaksınız. Teknik, taktik yerinde sizin kalbiniz önemli. Dıştan bizi bazıları korkaklıkla itham edecekler. Fırsat bulup hep yolunuza devam ediyorsanız yine orada o esnekliği gösterecek, o eksantriyi kullanacak, geriye çekiliyor gibi yapacak fakat adımlarınızı daha açıp ileriye gideceksiniz. İster mülkiyede çalışan arkadaşlarımız olsun, ister adliyede çalışan arkadaşlarımız olsun, herkes için söz konusudur bu. Sivrilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden çok ilerlere gitme. Mutlaka riayet edilmesi lazım. Müslümanların belli bir noktaya ve kıvama gelecekleri ana kadar bu şekilde hizmete devam etmeleri şarttır. Erken vuruş diyeceğim çıkışlar yaparlarsa dünya Cezayir'deki gibi başlarını ezer. Zayiata meydan verilmemeli. Bu açıdan bizim ister o dairede ister diğer dairede arkadaşlarımızın korunması çok önemlidir. Cezayir'i, Suriye'yi, Mısır'ı yaşamayalım. Çok dikkatli ve çok tedbirli, temkinli hareket etme mecburiyeti var. Bu hizmetin içinde bulunanlar, bu hizmete göre hizmet vermek isteyenler, her birisi dünyayı idare edebilecek birer diplomat gibi hareket etmeli. Kendi planında meseleleri çözdükten sonra ülkesinde çözmeye çalışmalı. Bazı arkadaşlar bir takım cesaretli ruhları cesaretlendirmek, secaatlendirmek, bir takım ruhları heyecanlandırmak için belki kahramanca tavırlara da ihtiyaç vardır diye düşünebilirler. Fakat ben kuvvet dengesi olmadığım için şahsen o yol yerine böyle kendi düşüncemi yayma, kendi düşünce sistemim adına varlığı, her tarafı fethetme, ele geçirme yolunu şahsen tercih ederim. Hususiyetle öyle devlet memuru olarak arkadaşlarımız kahramanlık yapamazlar. Fuzuli kahramanlık olur. Gereği yoktur o tür şeylerin. Başka kuvvetler var bu ülkede. Değişik kuvvetleri hesap ederek böyle dengeli, dikkatli, tedbirli, temkinli yürümekte yarar var ki geriye adım atmayalım. Zıplayacaksın yerinde, duruyor gibi yapmayacaksın. Müslüman durmaz yani, hep akar, çağlar. Baktın ki koşamıyorsun, yerinde zıplayacaksın. İşler öyle hesap edilmeli ki en kötü duruma göre, en handikap hale göre hesap edilmeli. Gerçekten adımlarınızı açarak iyi bir maratoncu gibi koşacaksın. Ve hazırız, gerilimdeyiz, tam bir metafizik gerilim içinde bir boşluk bulunca yeniden maratona geçeriz. Bazen hasımdan kaçmak bile çok önemli bir manevradır. Medrese, zaviye gibi işleyen şarj evleri, bu evler meçhul evlerdir. Bu evler sizin bildiğiniz gibi evler, minaresi olan, ezan okunduğu zaman herkesin içine gittiği malum evler değildir. Meçhul ev. Kelime karakteristik olarak seçilmiştir. Belirsiz evlerdir. Bunlar belirli olamazlar çünkü o evlere girip çıkan insanlar yakın takiptedir. Elden geldiğince evde kamufle edilmelidirler. Benim kimseye bir şey tavsiye edecek durumum yok. İmana ve Kur'an'a hizmet düşüncesini evlerimizde gerçekleştirmeyi çalışıyoruz. Sizin de aşina olduğunuz ışık evlerinde, ışık komplekslerinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Arkadaşlarımız tanıma imkanı ve fırsatını buldukları bu hizmeti benimsiyorlar, beğeniyorlarsa kendi dünyalarında da bu sistemi yaşayabilirler. Yanlış bir şey yapan, kirama ulaşılmadan, özleriyle tam bütünleşmeden, gereken mesafe alınmadan bir kısım erken huruç diyebileceğim çıkışlar yaparlarsa dünya başlarını ezer. Anayasal müesseselerdeki kuvveti cephenize çekmeden her adım erken. Kirama ereceğiniz ana kadar, dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşacak ana kadar, o kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar, Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar her adım erken sayılır. Biliyorum ki elinizdeki meyve sularının boş kutularını dışarı çıkarken çöp kutusuna attığınız gibi bu düşünceleri de açık olma yanıyla çöp kutusuna atıp gideceksiniz. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Hizbullah Terör Örgütü ve Diğer İrticai Faaliyetler adlı raporundan Fethullah Gülen ilgili bir bölüm aşağıya aynen alınmıştır. Unutmamalı ki Fethullah Gülen'in nihai hedefi ve rüyası, Türkiye liderliğinde İslam birliği ve Tanrı'nın sözünü topluma egemen olmasını sağlamaktır. Şifre kendisinin ifadesiyle üç kademelidir: İman, hayat, iktidar. Said Nursi onlara göre imani dirilmeyi sağlamıştır. İçinde bulunulan safha ise imanı hayata geçirme ve yaşama safhasıdır. Altın nesilde iktidarı sağlayacaktır. Cemaatin tüm çabası Türkiye'deki siyasal ve ekonomik güç dengesinde söz sahibi olmak ve ranta ortaklıktır. İnsanlara yaklaşılırken liberal İslam anlayışıyla hareket edilmekte ve İslam'ın siyasal yüzünü göstermekten çok tüm insanları kucaklayan bir hoşgörü felsefesi olduğu lanse edilmektedir. Üniversiteleri hedef alan çalışmalarında cemaatin herhangi bir şekilde Türkiye'de laik demokratik düzeni bozmaya yönelik bir maksadının olmadığı bilakis Türk insanını eğitme hamlesi olduğu tezi işlenir. Bu maksatla Türk cumhuriyetlerinde açtıkları okulların ve orada yetişen çocukların Türk kültürünü nasıl öğrendikleri konusunda hazırladıkları video kasetler kullanılır. Bu okullardaki gençlere rehberlik faaliyetleri adı altında cemaat öğretisinin verildiğinden hiç bahsedilmez. Örgütlenme ve cemaate adam kazandırma esasları. Cemaat tek tip insan yetiştirme gayreti içindedir. Gerçi 1990'larda tahminlerin ötesinde büyüdüğü için bu amaç biraz sekteye uğramıştır. Hedef kitle ortaokulun son sınıfındaki ve liselerdeki öğrencilerdir. Çünkü bir gencin en cahil olmakla beraber en idealist olduğu devir bu çağdır. Çocuğun aile durumu ve kişisel durumuna göre aylarca dinle ilgili hiçbir şey söylenmeyebilir. Yapılan şey bu gençlere bir abi gibi davranmak, ona derslerinde yardımcı olmak ve geleceğe ait planlarda yol göstermektir. Uygun ortam oluştuğunda cemaatin öğretisi verilmeye başlanır. Genç evinde ne kadar sorumluysa başarı oranı o kadar yüksektir. İlk hedef büyümedir. Bunun da yolu okulların etrafında örgütlenmeden geçer. Büyümenin iki yolu vardır: okuyan gençler ve esnaf. Gençler cemaatin insan kaynağını, esnaflar ise lojistik ve para kaynağını oluşturur. Fethullah Gülen'e göre cemaatin lokomotifi Anadolu insanı ve himmetidir, hiçbir dış katkı yoktur. Belli bir zamana kadar cemaatin ana hedefi eğitim olduğu için hep öğretmen yetiştirmeye çalışmışlardır. Cemaat büyüdükçe bu ihtiyaç yerini diğerlerine bırakmış, bugün sanatçısından mühendisine kadar toplumun her kesimini yetiştirme gayreti içindedirler. Ama ağırlık halen eğitim ve öğretmenler üzerinedir, çünkü gençlerle buluşan tek meslek grubu öğretmenliktir. Harp okullarına ve askeri liselere sokulacak çocuklar gizlilik içerisinde eğitilir. Bu çocuklar özel evlere giderler. Cemaat içindeki sorumlular dışında inanlar bu evlerin ne yaptığını bilmezler. Çünkü cemaatin örgütlenemediği tek kurum askeriyedir. Son olarak İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 3, Balıkesir Assubay Okulu'ndan 2 öğrencinin ışık evlerinde nur eğitimi aldıkları, okulda dikkat çekmemek için abdest yerine teyemmüm etmeleri, namazı gözle kılmaları, oruç tutmamaları konusunda talimat aldıkları, okul bitene kadar kendilerinden bir şey beklenmediği tespit edilmiştir.